Ayrım 55, sayfa 644. Dışarıda çadırın önünde Gabriel'i gözlerinin keskin güneşten kamaştığı sanılabilirdi. İskuyi sağla beliyle destek verdi adama. Fakat ayağı takılarak tökezleyen adam düşerken kızı da yıkmıştı yere. Sanki artık bu dünyada ayağa kalkmanın hiçbir anlamı yokmuş gibi düştüğü yerde tek söz etmeden yatıyordu. İskuyi hızla yaklaşan ayak seslerini duyunca fırlamıştı ayağa. Korkudan ölecekti. Gelen ağabey miydi yoksa babası mı? Aralarında geçen kavgaları anlatmadığı için Gabriel bilmiyordu. Hekim Bedros'u babasına yollayıp Mayrik Antaram'ın kendisine ihtiyaç duyduğunu söyletmiş olmasına rağmen her an baskın vermelerini beklemekteydi. Ama kız boşuna korkmuştu. Gelenler Tomasyanlar değil, kuzey geçidinden gönderilen soluk soluğa iki haberciydi. Uzun yolu çok hızlı yürüyerek aldıkları için yanaklarından ince bir ter tabakası sızıyordu. Heyecan içinde karma karışık ve zor soluk alarak anlattılar. Gabriel, Bagration, askerler geldi. 6 ya da 7 kişi. Beyaz ve yeşil bayraklar var ellerinde. Müzakereciler. Asker değil, başlarında yaşlı biri var. Karşıdan, bizim tarafa. Başkasıyla değil, sadece Bagration Efendi ile görüşmek istediklerini bağırdılar. Osmanlı'nın büyük yenilgisinin üzerinden bir hafta geçmiş, yaralı yüzbaşı kolu sarılı olarak yeniden askerler arasında görünmeye başlamıştı. Musa Dağı çevresine yerleşen asker ve zaptiye sayısı şimdiye kadar hiç böylesine büyük sayılara ulaşmamıştı. Ama hiçbir şey olduğu da yoktu. Önümüzdeki günlerde olacağı yönünde de hiçbir işaret görünmemekteydi. Damlacık'takiler aşağıda vadide sürdürülen kayıtsız faaliyeti izliyor, askerlerin göz yıldırıcı biçimde artmasına rağmen kendilerini neden rahat bırakıldıklarına anlam veremiyorlardı. Nedenini bilemezlerdi elbette. Tasfiye harekatının en üst yöneticisi olan Antakya kaymakamı yolculuğa çıkmıştı. Zira Cemal Paşa Suriye vilayetlerinin bütün valileri, mutasarrıfları ve kaymakamlarını ana karargahın bulunduğu Kudüs'e çağırmıştı. Beklenmedik öyle doğa olayları meydana gelmişti ki, eğer savaş yönetiminin, hatta en önemli menzil olan Suriye'nin bütün yaşamının felç olması istenmiyorsa, acil önlemler almak zorunluydu. Osmanlı İmparatorluğu'nun Akdeniz vilayetleri çok ağır sıkıntılar içindeydi. Basit muhakeme usulleri kanunundan hoşlanmayan tanrısal adaletin hemen yerine gelmesine pek sık rastlanmaz. İnsanların adaletinin adetlerine karşı tanrısal adalet suçun cezasını kesinlikle hemen vermez. Tanrısal adalet evrensel mantığın içinde denizdeki tuz gibi erimiştir. Ne var ki bu mevsimde bu paralelde olanlar karşısında ebedi tarafsız sükuneti bile yargıç nesnelliğinden sapmış gibi dikkat çekici bir aceleyle tecelli etmek istiyordu. Kısaca Tanrı'nın değirmenleri bu kez çabuk öğütmüşlerdi onu. Mısır kaynaklı iki felaket yanlarında başka felaketler taşıyarak kuzeyden ve doğudan girmişti ülkeye. Kuşatıcı bir salgın hastalık olarak Halep üzerinden Antakya, İskenderun ve kıyı bölgesine ilerleyen doğudan gelen felaket o evrensel mantığın tüyler ürpertici kanıtıydı. Damlacıklı hastalık, temiz hava, iyi su, hastaların titizlikle yalıtılması ve başka bilinmez koşullar sayesinde sınırlı ölçüde yayılır ve yumuşak seyrederken buralarda olağanüstü şiddetliydi. Mezopotamya tifüsü çoğu kez 100 kişiden 80'ini öldürüyordu. Salgın hastalık Fırat bozkırlarının üzerinde dolaşan leş bulutlarından kaynaklanmıştı. Bu kutsal olmayan toprakta ölümün, bu tanrısız ölüm çukurunda Mayıs ve Haziran'dan bu yana yüz binlerce Ermeni'nin cesedi çürümekteydi. Kokudan hayvanlar bile kaçıyordu. Ama zavallı askerler sözcüklerle ifade edilemez bu insanlık çirkefinden geçmek zorundaydılar. Nakliye kollarının bitmez tükenmez araba ve deve kafileleri eşliğinde Makedonya, Anadolu ve Arap piyade kıtaları günlerce süren yürüyüşle buradan geçerek Bağdat'a itiliyordu. Bunların arasında Bedevi süvarilerinin nal sesleri duyulmaktaydı. Ne var ki sefer esnasında bu çöl çocuklarının da atlarını sonuna kadar zorluyorlardı, yanlarında yiyecek bulundurmalarına izin verilmiyordu. Ölü Ermeniler hiçliğin sürgün yerinden batıya doğru pek azı suçlu ama çoğu suçsuz insanların üzerine minnet ifadesi olarak bu esintiyi yolluyorlardı işte. Talat Bey'in bakanlık sarayında o akıllı kafasını bir halkı hiçliğe yollamanın ne tür sonuçlar doğuracağı üzerine çalıştırması gerekirdi. Oysa ne Enver'in ne de Talat'ın kafası bununla meşguldü. Çünkü dünya kurulalı beri şiddetle ruhun körlüğü ve küstahlığı birbirine bağlıdır. Kuzeyden gelen ikinci felaket birincisinden daha az mantıklı ama etkisi itibariyle belki daha tehlikeliydi. Gerçekten de İncil'le ilgili bir cezanın tekrarı gibiydi bu. Halep Ovası, böylece bütün Suriye, Toroslardan inen çekirgelerin saldırısına uğramıştı. Engellenemez biçimde ülkeye yağan bu yedi canlı göçebeler, dağın yamaçları, boğazları ve geçitlerinde yaşamaktaydılar. Engelli sıçramalar yapan, binicisiyle bütünleşmiş atlara benzeyen, sert, kuru hunları andıran büyük çekirgelerdi bunlar. Sayısız büyük kütleler halinde yüzlerce kilometre kareyi kaplamışlardı. Öyle ki bir parça toprak bile görünmüyordu. Düzenli ilerleyişlerinden, hedefe yoğunlaşmalarından, hiddetlerinin altında kör bir güdü değil, belli bir görev, plan ve yönlendirme olduğu, yani bütün çekirgelerin kolektif düşüncesine dayandığı sanılabilirdi. Bu saldırı kollarından birinin kara ağaç, çınar, porsuk ağacı, hatta sert yapraklı firavun inciri gibi herhangi bir ağaca konmasını görmek korkunç bir manzaraydı. Ağaç birkaç saniye içinde kılıf geçirilmiş koyu renk çuhadan trench coat giymiş gibi görünüyordu. Ağaçtaki bütün yeşillikler izleyenin gözü önünde görünmez alevlerce tüketilmiş gibi eriyip gidiyordu. Hatta ağaç gövdesinin bile yüksek tozluklar giydiği söylenebilirdi. Bu kütlesel yığının tek tek çekirgelerden oluştuğunu anlamak zordu. Kütleden tek bir çekirge çekilip alındığında, içinde dünyadaki bütün canlıların yaşamının bütünleştiği bu hareketli ve obur mekanizmaya hayranlık duymak mümkündü. Ama insan avcunda tek başına kalmış çekirge, öteki böcekler gibi korkak ve zavallıydı. Tek yaptığı uçmaya çalışmaktı. Sürüye bağlı olan bu hayvan hırsla yürüttüğü faaliyeti büyük bir davaya hizmet gibi görmekteydi. Ağustos ayına gelindiğinde Suriye'nin kıyı dağlarının doğusundan Fırat Vadisi'ne kadar tek yeşil ağaç kalmamıştı. Cemal Paşa'yı rahatsız eden ağaçların kaderi değildi elbette. Kuzey Suriye'de hasat mevsimi hiçbir zaman Temmuz ortalarından önce başlamaz ve haftalarca sürer. Çünkü buğday, çavdar ve arpanın biçilmesi mısırın biçilmesiyle aynı zamanda olmaz. Ayrıca Türk köylüsüyle Arap fellahı kanında taşıdığı tehlike bilinciyle kışlık erzağını mümkün olduğunca çabuk depolayan, ürünü biçtikten hemen sonra evine taşıyan Ermeniler gibi değildir. Müslümanlar hava olumsuzluklarından pek az korktukları için biçtikleri ekin yığınlarını günlerce hatta haftalarca tarlada bırakırlar. Haziran ayında çekirgeler saldırıya geçtiklerinde ürünleri ya yüksek tepeler ya da gevşek demetler halinde tarlada bulmuştu. Böylece Suriye'nin bütün ürününü kendi yöntemleriyle kısa sürede kaldırmışlardı. Öyle ki ay ortalarında çırılçıplak kalmış tarlalardan bir tek başak bile almak mümkün olmamıştı. Oysa Cemal Paşa sabırsızlıkla bu ürünü beklemekteydi. Çünkü eski stoklar tükenmişti ve Suriye'den kaldırılacak ekinle sadece 4. ordunun tamamı değil, aynı zamanda Filistin ve Lübnan halkıyla Doğu Ürdün'de yaşayan ve imparatorluk tarafına çekilmeleri gereken kararsız Arap kabileleri doyurulacaktı. Çekirge baskını önümüzdeki yılın bütün İAŞ planını yerle bir etmişti. Ekmek fiyatları aniden fırladı. Cemal hemen bir tefecilik kararnamesi çıkarmış ama bu köylülerle satıcıların kağıt parayla alışveriş yapmayı tamamen reddetmelerinden başka bir etki yaratmamıştı. Zaten düşük olan Osmanlı lirası en sert tedbirlere rağmen bu kez değerinin çok altına düşmüştü. Musa Dağ'ın zaferle direndiği Ağustos'un ilk günlerinde Lübnan bölgesinde açlığın ilk kurbanları görülmeye başlandı. Cemal Paşa'nın ana karargahında Suriye yöneticilerinin konferansı toplandığında durum böyleydi. Bu kibar çevrede de tartışma Musa Dağ'da Önderler Konseyi toplantılarında yaşanandan daha sakin değildi. Çünkü muhtarların istenilen koyun ve kuzuları toplayamadıkları gibi vali ve mutasarrıflar da vagonlar dolusu tahılı temin edememişlerdi. Ne var ki diktatörün sözleri kısa ve tavizsizdi. Şu güne kadar Halep vilayeti şu kadar buğdayı ordu levazım dairesine teslim edecekti, o kadar. Memurlar sadece kendilerinden bunca şey istenmesine değil, paşanın konuşma biçimine duydukları öfkeden bembeyaz kesilmişlerdi. Sadece biri boyun eğmeye hazır ve emre amadeydi. Musa Dağ'daki yenilgi göz önüne alındığında Antakya kaymakamının böyle davranması için yeterince neden vardı elbette. Şişmiş esmerimsi yüzü hayranlıkla Cemal Paşa'nın ağzına bakıyordu. Öteki yöneticiler sızlanıp pazarlık yaparlarken o imkansız olanı yerine getirmeye söz vermişti. Vilayetin en büyük kazası olan Antakya, çekirge felaketinden olağanüstü boyutlarda etkilenmemişti. Buğday olmasa bile istenilen miktarda mısır gönderebilirdi. O, savaş sıkıntılarını önceden tahmin ederek bölgesindeki devlet depolarını yıllardan bu yana erzakla doldurmuştu. Sadece gerekli nakil araçlarının gönderilmesini rica ediyordu saygılarıyla. Cemal Paşa görüşmelerden birinde Antakya kaymakamını diğerlerine parlak bir örnek olarak göstermişti. Kaymakam aklını kullanarak adım adım ulaşmak istediği uygun fırsatın nihayet geldiğini anlayıp toplantıdan sonra kısa bir görüşme rica etti paşadan. Kaymakam bu isteğiyle hiyerarşinin kurallarını ihlal ediyordu. Çünkü onun amiri Halep valisiydi. Ama bu atak hareketle diktatör eğilimli generali yanına çekmeyi amaçlamaktaydı. Cemal'in odasında kaymakamın dışında özel muhafız alayının barbar kılıklı binbaşısı Osman vardı. Antakya kaymakamı sunulan sigarayı abartılı biçimde eğilerek aldı. ''Ekselanslarının ne kadar yüce gönüllü olduğunu bildiğim için doğrudan ekselanslarına başvurdum. Ekselansları nedenini tahmin etmiş olmalılar.'' Yamuk omuzlu kaba yapılı Cemal iyice yanına gelmiş kaymakamın ağır gevşek bedenini aşağıdan yukarıya süzüyordu. Generalin siyah çember sakalından kalın, Asyalı dudakları iğrenç biçimde öne fırlamıştı. ''Rezalet!'' diye tısladı. ''Korkunç bir rezalet!'' Kaymakam utanmış bir edayla başını eğdi. ''Ekselanslarına tamamen katılma cesaretini göstermek zorundayım. Bir rezalet! Ne var ki ben bu rezaletin benim kazamda yaşanmasının suçunu değil, talihsizliğini yaşıyorum.'' ''Suçunu değil mi?'' ''Bu rezil Ermeni hikayesi nedeniyle savaşı kaybedersek, hatta belki de tamamen çökersek suçlusuz siz sivillersiniz.'' Bu kehanet kaymakamı derinden sarsmış görünüyordu. ''İstanbul'da politikayı ekselanslarının yönlendirmemesi ne büyük talihsizlik.'' ''Evet, talihsizlik, buna emin olabilirsiniz.'' ''Fakat ben sadece memurum, görevim ise hükümetin emirlerini itaatkarlıkla kabul etmek.'' ''Kabul etmek mi? Uygulamak azizim, uygulamak. Bu skandal kaç haftadır sürüyor? Bir avuç sefil aç dilenciyle başa çıkamadınız. Harbiye nazırının başarısı. Ha ha ha ve dahiliye nazırının.'' Kısa boylu Cemal iri Osman'a yaklaşıp avucuyla göğsüne vurdu. Silah müzesi gibi adamın bedeninden sesler duyulmuştu. ''Benim adamlarım yarım saatte hallederler değil mi?'' Osman sırıttı. Kaymakam da mayhoş gülümsüyordu. ''Ekselansları Süveyş kanalı seferiyle tarihimizin en büyük savaş hareketini başardılar. Bir sivil olarak değerlendirme yapma hakkını kendimde gördüğüm için affedin. Bu seferin en büyük yanı ekselanslarının son derece az kayıp vermesiydi.'' Cemal Paşa acı acı güldü. ''Doğru kaymakam, ben Enver gibi cömert değilim.'' Şimdi en ustalık gerektiren manevraya gelmişti sıra. Yediköy'ün isyancıları çok iyi silahlanmış durumda. Geçit vermez Damlacağa siperlendiler. ''Ben subay değilim ekselans, bu meseleden hiç anlamam. Ama zaptiyelerle yardımcı birlikler ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Operasyonların yöneticisi ve tanığı olarak subay ve askerlerin karalanmasını kesinlikle kabul edemem. Ben bu koşullar altında tek bir insanın bile hayatını tehlikeye atmayı artık reddediyorum. En büyük generalimiz olarak siz, dağdaki tahkimatın dağ topu ve makineli tüfek olmaksızın tasfiye edilemeyeceğini bilirsiniz. Lanet olası Ermeniler kazanırlarsa kazansınlar, ben elimden geleni yaptım.'' Öfkeli doğası nedeniyle sürekli kendini zorlayarak sakin olmaya çalışan Cemal Paşa şu an sesine söz geçirememişti. ''Harbiye nazırına başvurun!'' diye bağırdı. ''Benim elimde ne dağ topu ne de makineli tüfek var. Benim bütün gücüm lafta. Gerçekte imparatorluğun en yoksun generaliyim. İstanbul'daki beyler son kurşuna kadar her şeyimi aldılar. Zaten bütün bu olanlar da beni hiç ilgilendirmiyor.'' Çok ciddileşen kaymakam kollarını selam verir gibi göğsünde kavuşturmuştu. ''Ekselansları itirazda bulunduğum için bağışlasınlar. Ama bu mesele ekselanslarını biraz ilgilendiriyor. Yenilgi dünyanın önünde sadece politik makamları gülünç duruma düşürmüyor. Aynı zamanda ekselanslarının ünlü adını taşıyan 4. orduyu da etkiliyor.''
''Beni ne sanıyorsunuz?'' diye alay etti Cemal. ''Böyle kolay oltaya gelmem ben.''
Dev yapılı Osman'ın önden geçerek görünürde son derece müteessir ama içinden hala umut besleyerek çıktı paşanın odasından. Umut yanıltmamıştı. Gece yarısından sonra kaldığı yere gelen Osman, Cemal Paşa'nın hemen görüşmek istediğini bildirmişti. Suriye diktatörü en olmadık saatlerde böyle sürpriz çağrılar yaparak kendi kendisine gücünü, başkalarına ise ilginçliğini kanıtlamaktan hoşlanırdı. Gece konuğunu üniformasıyla değil, kusursuz olmayan vücuduna muhteşem bir bedevi şeyhinin görüntüsünü veren fantastik bir ihramla karşılamıştı.
Kaymakam, meseleyi iyice düşünüp bazı kararlar aldım.
Kırmızı kaba ellerinin içiyle masaya vurdu.
İmparatorluk çılgın ve yeteneksiz ikbal perestlerin kurbanı oluyor.
Kaymakam merak içinde onaylayarak beklemekteydi. Osman törendeymiş gibi dikiliyordu kapıda. Bu herif ne zaman uyuyor acaba diye geçirdi aklından Antakya yöneticisi. Cemal Paşa bir aşağı bir yukarı yürümekteydi.
Haklısınız kaymakam, bu mesele beni de ilgilendiriyor. Ortadan kaldırılmalı, hiç olmamış gibi, anlaşıldı mı?
Kaymakam hala sessizdi. Kısa boylu general nefretten çarpılmış sakallı yüzünü adama doğru uzatmıştı.
10 gün zamanınız var, sonra bu hikaye bitmiş, unutulmuş olmalı. Size en iyi adamlarımdan birini ve gereken her şeyi göndereceğim. Ne var ki sizi sorumlu tutuyorum. Artık hiçbir şey duymak istemiyorum.
Kaymakam ses çıkarmayacak kadar akıllıydı. Cemal Paşa 2 adım geriledi. Şimdi gerçekten kambur görünüyordu.
Artık bu meseleye ilişkin hiçbir şey duymak istemiyorum. Ama herhangi bir şey duyarsam, her şey pürüzsüz gitmezse, bütün sorumluları kurşuna dizdiririm. Ve siz de kaymakam, mahvolursunuz.
Bagratyan köşkünde kalan Çilli müdürü bugün 2 kez kef uykusundan kaldırmışlardı. İlk önce geleceğini haber veren kaymakamın telgrafı nedeniyle uyanmıştı. Fakat zaptiye çavuşu yeniden karşısına çıkıp şüpheli bir olay nedeniyle onu serin köşkten dayanılmaz öyle sıcağına çıkarmak için geldiğinde can sıkıcı adamın üzerine lanet okuyarak yürüdü. Baş çavuşu bir güzel pataklamak geçmişti içinden. Ne var ki yoğun olup kilise meydanına geldiğinde hızlandı. Zira manzara gerçekten de tuhaftı. Kilisenin önünde atların değil eşeklerin çektiği bir yaylı durmaktaydı. Aslında bu yaylı değil, büyük tekerlekli eski bir saltanat arabasıydı. İçinde tavırlarıyla giysileriyle arabaya çok uyan yaşlı bir bey oturmaktaydı. Koyu mavi ipek paltosu yumuşak keçi derisinden ayakkabılarına değecek uzunluktaydı. Eşraftan olan adam, fesinin çevresine sofuların kullandığı türden sarık sarmıştı. Yaşlı kadınlarınkine benzeyen narin parmakları, kehribar tesbihinin tanelerini çekmekteydi aralıksız. Müdür karşısındaki adamın devrime rağmen gücünü hala tamamen yitirmemiş karşıt kamp yanlısı eşraftan bir eski Osmanlı olduğunu hemen anlamıştı. Bu adamı 2-3 kez Antakya'da gördüğünü, halkın onu saygıyla selamladığını anımsadı. Yaylı yalnız değildi. Arkasında yeri eşeleyip tırmalayan çok yüklü eşekler vardı. Eşek sürücülerinden başka 2 yaşlıca Türk daha görmüştü müdür. Birinin yüzü yumuşak, neredeyse nurluydu. Diğeri ise arabanın kapısına yaslanmış duran, çok zayıf, yüzü örtülü biriydi. Selanikli genç adam yaşlı Osmanlı'yı nezaketle selamlamak için elini alnına götürdü. Rıfat Bereket Ağa müdüre yaklaşmasını işaret etmişti. Geleneksel düşman ittihatçı yaşlı adamın söyleyeceklerini dinlemek için ihtiyatla yaklaştı arabaya.
Ermeni kampına gidiyoruz. Yanımıza yol gösterecek birini ver müdür.
Kendisine böyle yukarıdan davranılması nedeniyle donup kalmış müdür.
Ermeni kampına mı? Aklınızı mı kaçırdınız siz?
Rıfat Bereket bu nazik soruyla ilgilenmemişti. Arabanın arka koltuğunda sarı sığır derisinden son derece modern, yepyeni bir evrak çantası duruyordu. Bu çanta genel olarak rahat giysilerle tam karşıtlık içindeydi. Narin beyaz parmaklar kilidi açtı.
Ermenilerle ilgili özel bir görevim var.
Ağanın uzattığı belgeyi incelemeye başlamıştı adam. Gerekeni bulamadığını görünce sabırla işaret etti Bereket.
Damganın üzerindeki yazı yok o.
Gerçekten de müdür söyleneni yerine getirmekte öyle istekli davrandı ki söz konusu yazıyı yüksek sesle okudu.
Bu pasaportun sahibi bütün Ermeni sürgün kamplarına girebilir. Politik ve askeri hiçbir makam tarafından engellenmemelidir.
Genç adam son derece bakımlı elleriyle belgeyi geri uzattı.
Burada söz konusu olan sürgün kampı değil, daha siperlenip Osmanlı kanı dökmüş asi ve hainlerdir.
Benim görevim bütün Ermenilere yöneliktir diye açıkladı ağa sükûnetle. Belgeyi becerikli bir tüccarın çantasına benzeyen evrak çantasına dikkatle yerleştirip daha güçlü bir muska olduğu görüntüsünden belli bir başka belgeyi çıkardı. Büyük beceriyle katlanmış karmaşık mühürlü bir kağıttı bu.
Şeyhül İslam'ın imzasını ayırt etmeden ve içeriğini okumadan önce müdürün gözlerinin Arap harfleriyle süslü püslü yazılmış yazıya alışması gerekmişti. Osmanlı Devleti'nin dini lideri Şeyhül İslam, bütün Müslümanlara bu kağıdın meşru sahibine yaptığı her işte yardımcı ve itaatkar olmalarını emrediyordu. Müdür bir an eski dünyanın hala en büyük etkiye sahip olduğunu düşündü. Enver ve Talat'a rağmen Şeyhül İslamlık hala en güçlü devlet makamlarından biriydi. Bu orta çağdan kalma saçmalık resmi bir emirdi. Yerine getirilmemesi ona pahalıya mal olabilirdi. Bakışları büyük un çuvallarıyla yüklü hayvanlara kaydı. Peki bu çuvalların amacı ne? Rıfat Bereket her zaman yaptığı gibi vakur bir belirsizlikle yanıtladı. Benim amacım neyse onların da o. Müdür yaşlı Türk'ün sanki kendisi bugünkü hükümetin görevlisi değil de eski rejimin bir görevlisiymiş gibi karşısında kımıldamadan oturmasına kızıyor olmasına rağmen etraflı açıklamalarda bulunmaya başladı. Gerçekleri tam olarak bilip bilmediğinden emin değilim efendi. Bu bölgedeki Ermeniler hükümetin emirlerine karşı gelerek Musa Dağı'na siperlendiler. Orduya karşı gelmeyi, silahlanıp Osmanlı askerlerini öldürmeyi göze aldılar. Bu canileri günlerden bu yana kuşatma altında tutuyoruz. Şimdi açlıktan ölmelerini bekliyoruz artık. Birkaç gün sonra direnişleri kırılacak. Ve sen ağa görevin ve erzaklarınla gelip bu vatan hainlerine, devlet ve padişah düşmanlarına, meşru makamlara daha uzun süre direnebilsinler diye yardım getiriyorsun öyle mi? Rıfat Bereket bu uzun konuşmayı yorulmuş gibi başı önde dinlemişti. Sonra müdürü kırışmış gözlerini soğuk bakışlarıyla sıyırıp geçti. Sizler padişaha Ermenilerden daha fazla düşman değil miydiniz? Padişahın askerine karşı elde silah direnmediniz mi? Hem de o zaman saldıran sizdiniz. Devrimcilerin meşruluk tezine sarılmaya hakları yoktur. Konuşurken elini üçüncü kez mucizeler çantasına soktu, en büyük tılsımı çekip çıkardı. Rulo halinde bir parşömen kağıdıydı bu. En üstte işaret olarak sultanın elmasla süslenmiş kavuğu vardı. Padişah Halife 5. Muhammed bu iradesinde bütün kullarını, özellikle de sivil ve askeri makamları, Antakyalı Rıfat Bereket Ağa'ya bütün girişimlerinde seve seve yardım etmelerini, onu hiçbir şekilde engellememelerini emrediyordu. Etkilenen kızıl saçlı müdür baka kalmıştı yazıya. Şu an eski dünyanın bütün mevcuduyla karşısına çıktığını söylemek zorundaydı. Padişahın imzasını istemeyerek kalbine, dudağına ve alnına şöylesine değdirdi. Bu üzerine tam oturmuş yazlık giysisine, kıpkırmızı kravatına ve kanarya sarısı ayakkabılarına hiç uygun olmayan bir davranıştı. Ne yapılabilirdi? Her bürokratik devlette memurlar, seline kolayca kapılabilecekleri iki büyük akımı her zaman göz önüne almalıdırlar. Biri sinsi girdaplarıyla hizmet yolu daha tehlikeli olan, diğeri ise güçler, yetkiler ve şahsiyetler arasında sallanıp duran hassas ilişkilerdi. O nedenle en iyisi herhangi bir karar vermekten kaçınmak ve elini yakmayı amire bırakmaktı. Ama bu durumda amir yoktu. Genç müdür kendi kendisinin amiri olduğu için kararı bizzat kendisi verecekti. İsyancılara erzak götürülmesine izin vermek gibi, ekselansları sultanın tavsiye ettiği birini geri çevirmek de olanaksızdı. Selanikli çok bilmiş uzun mücadeleler sonucunda çaresizlikten kaynaklanan şiddetli çıkışlardan sonra nihayet iyi olduğuna inandığı bir uzlaşma bulmuştu. Ağa askeri kuşatma çemberini geçebilecek ama un çuvalları vadide kalacaktı. Bu konuda Rıfat Bereket'in bütün girişimleri başarısız kalmıştı. Yeni yasayı bilmiyor muydu yoksa? Suriye'de açlık çekilmekteydi. Unların ne olacağına Antakya Kaymakamı karar verecekti. Buna karşın keyif verici maddeler konusunda müdürle konuşmak mümkün olabilmişti. Erzakların arasında bulunan birkaç küçük çuval kahve ve şekerle birkaç tütün balyası önemli değildi. Çünkü damlacıktaki beslenme durumunu değiştirmezdi. Bu noktada müdür nihayet taviz verdi ama durmadan yaptığının aslında haksızlık olduğunu vurguluyordu. Son olarak ağanın yanındakileri soruşturmaya girişti. ''Bunlar benim hizmetçilerim ve yardımcılarım. İşte belgeleri. Kontrol et. Her şey yolunda.'' ''Peki şu, neden kadın gibi peçeyle dolaşıyor?'' ''Yüzünde çirkin bir hastalık var. Rüzgardan korunmak zorunda. Açsın mı örtüsünü?'' Müdür ağzını buruşturup eliyle hayır işareti yaptı. Yaylı Bityas yönüne doğru uzaklaşasıya kadar bir saatten fazla zaman geçmişti. Başlarındaki subayla bir piyade takımı arabanın yanında yürümekteydi. Kahve, şeker ve tütün taşıyan iki yük eşeğiyle ağa ve iki yardımcısı için 3 binek hayvanı izlemekteydi arabayı. Ağa artık yolun yitirilmesinin mümkün olmadığı bir noktada arabayı bırakıp Ermenilerin geliş amaçlarını yanlış anlayarak çatışmamaları için subayı adamlarıyla birlikte burada kalmasını rica etmişti. Bu öneriden memnun kalan subay bütün önlemleri aldıktan sonra askerleriyle birlikte ormanda kamp kurdu. 3 yaşlı adam eşeklerine yan oturmuş olarak yola devam ederken 2 yük hayvanı da arkalarından geliyordu. Yüzü peçeli adam eşeklerin yanında yürümekteydi. Sağ elinde Muhammed'in yeşil bayrağını, sol elinde ise Barış'ın beyaz bayrağını taşımaktaydı.